Merhaba, ben geldim. Döndüm Trabzon'dan Ankara'ya. Ya aslında var ya, böyle bazen düşünüyorum. Ulan ya, niye dönmek zorundayız ki? Çünkü ilk kez böyle biraz dönesim gelmedi. Normalde böyle 3-4 gün içerisinde bıkıyordum. Ama şimdi herkes orada ya, cenaze için herkes toplandı. İşte bütün kardeşlerim, bütün kuzenlerim, herkes orada falan. Bir an böyle gitme, dönmek istemedim. Ama dönmeyince bu sefer iyice tatsızlaşıyor herkes, her şey, çünkü işleriniz aksıyor. Bu da çok acı değil mi? Artık bir yetişkinsiniz ve doğduğunuz ev bile olsa, yani çocukluğunuzun geçtiği ev bile olsa, yani bir zamanlar orada süresiz bir şekilde kalabiliyordunuz. Boş boş oturabiliyordunuz ama şu anda oturamazsınız, yani öyle süresiz oturamazsınız. Çünkü herkesin sorumlulukları ve işleri güçleri var. O yüzden ya zaten kaldıkça işleriniz güçleriniz de aksadığı ve yani bir süre sonra hiçbir şeyi anlamı kalmıyor kalmanın. Ben de dedim ki daha fazla bokunu çıkarmadan tadında bırakayım, yani döneyim falan. Her neyse işte döndüm. Kedilerimi falan da çok özlemiştim zaten. Döndüm ve böyle normalde ben 2018'de Ankara'ya ilk geldiğimde Allah'ım demişim, ne kadar gri ve iğrenç bir şehir, kusacağım böyle. Çok kötü gelmişti bana ve nefesim daralmıştı böyle toz duman falan, ama şu an Ankara'nın iğrenç, pis ve kirli havasını Trabzon'un nemli, deniz kokan havasından daha rahat, yani bana daha rahat geldi. Oh falan yaptım böyle. Ah falan yaptım. Çünkü hatırlıyor musunuz, belki anlatmışımdır, hiç alışamıyordum buranın havasına. Denizsiz olduğu için bana çok garip geliyordu. Şu anda denizli havalara alışamıyorum. Burası çok normal geliyor. Demek ki insan 4-5 yıl içerisinde alışıyormuş bir İklime yani. Neyse işte iklim demişken aklıma geldi. Hatırlıyor musunuz? Hiç böyle şey, Victorian romanlar veya eski bizim 1800-1900'de geçen, 1900'lü yıllarda geçen Türk romanları okuduysanız. Mesela birisi hasta olurdu. Verem falan olurdu, tamam mı? Veya başka bir şey işte, hıyarcıklı veba falan. Şey önerirlerdi mesela. Başka bir yerde yaşayacak, hava değişimi falan. Böyle ne kadar garip değil mi? O zamanlar böyle hastalıklara çare olmadığı için çareyi havanın değişiminde buluyorlarmış. Bu bana hep çok ilginç gelmiştir. Yani nemli hava iyi gelmiyor ciğerlerine. İşte kuru bir yerde yaşaman gerekiyor. Gidiyorsun kös kös mesela, başka bir şehre yerleşiyorsun falan. Bir de yani zaten çok zordu o zamanlar hayat şu ana göre. Bir de taşınma ve başka bir yerde yaşama, oraya alışma süreci falan, ne bileyim ya. Eskiden hayat ne kadar zormuş değil mi? Bize şu an her şey böyle çok aşırı kolay falan geliyor. Çok alıştık her şeye. Çok rahatız ama ne bileyim ya, çok verem oldun. Hava değişimi yapacaksın. Gideceksin Yozgat'ta yaşayacaksın bundan sonra falan. Ay çok üzücü. İyi ki şu an yaşıyorum yani. Neyse, bugün konuşmak istediğim çok konu var. Öncelikle herkes şey hakkında konuşmamı istedi. Hilal Kaplan hakkında. Onun bir kitabı var bende. Zaten tek bir kitap yazmış sanırım. İşte neydi? Feministin adı yok mu? Öyle salak bir kitap adıydı. Bir dakika, hemen bakacağım şimdi. Ailenin adı yok ya da neden feminist değilim? İşte aile güzellediği, feministleri ve eşcinselleri falan aşağıladığı, böyle kendince bir Sema Maraşlı gibi toplum mühendisliğine soyunduğu bir kitabı var, tamam mı? Bu arada Hilal Kaplan'ı tanımayanlar için tırnak içinde gazeteci. Ama normalde bu troller var ya, ak troller. Bunun eski eşi Süheyb Öğüt. İsmi bak, Süheyb. Süheyb. Bu Süheyb Öğüt denen kişi ak trollerin yönetimini yapıyor. Yani onları organize eden kişilerden birisi bu. Ve bunlar işte pelikancı olarak anılıyorlar. Ya şimdi böyle çok detaylı siyasi şeylere girmek istemiyorum ama pelikancılar olarak anılıyorlar ve bu adam da çok kısa bir şekilde ak trollerin başı. Ve bu Hilal Kaplan da güya gazeteci falan, böyle her hafta köşesinde saçma sapan bir şeyler yazıyor. Neyse. Bu arada Süheyb. Gıcık oluyorum ya. Ait olmadığın bir etnisiteye ait bir ismi böyle politik veya dini kaygılarla çocuğuna koymak, ona çok büyük bir kötülük yapmak bence, biliyor musunuz? Ya Süheyb Öğüt'ün bunu çok sorun ettiğini düşünmüyorum. Muhtemelen memnundur isminden de. Ne bileyim işte, bazen böyle insanlarla karşılaşıyorum. İsimleri böyle Ebu Leheb falan böyle. Ne alaka abi, Türkiye'de yaşıyorsun işte. Yani Ahmet, Mehmet, Ali, Veli, Deli falan koy yani geç. Süheyb bin Aliyül Azim falan böyle. Gıcık oluyorum ya. Irkçı mı oldu bu yaklaşımım bilmiyorum ama. Süheyb. Bıktım artık ya. Arabik isimlerden. Ya bana şeyi temsil ediyor çünkü. Siyasal İslam'ı temsil ettiği için sanırım böyle nötr bakamıyorum. Neyse. Bunun eski eşi anlaşamıyorlarmış falan. Bipolar teşhisi konulmuş bir de. Psikolojik bir bozukluk, bipolar bozukluk. İşte mani dönemleri oluyor. O fark ya böyle çok farklı oluyor bir dönem. Bir dönem çok farklı davranıyor falan. Ve eğer tedavi kabul etmiyorsa, ilaç almıyorsa hasta çok yaşaması zor insanlar olabiliyor. Tamam mı? Böyle işte. Bu onların kendi elinde olan bir şey de demiyorum bu arada. Ama hani demek ki ya biz bu arada bize ne? Tamam mı? Normal şartlarda bize ne? Ama bize bir şey işte hani eğer ailenin adı yok ya da neden feminist değilim diye kitap yazarsan ben de senin ailen hakkında fikir yürütme hakkına sahip olurum yani. Bana bir çünkü cevap hakkı doğuruyorsun orada. Benim hakkımda, ya feminizm hakkında, feministler hakkında yorum yaparak, onlar hakkında kitap falan yazarak. O zaman yani senin de ailen, masken düşüyor yani. Hani senin de ailen, senin o belirttiğin ideal aile değilmiş. O zaman ben de seni eleştirebilirim yani öyle düşünüyorum. Bir tane daha kitabı varmış bu arada. Roj Baş, Parev, Şalom, Merhaba, Selamun Aleyküm diye. Herhalde Kürt meselesiyle falan ilgili. Köşe yazılarını falan toparlamış işte aman. Neyse. Sonra Emre Efser diye biriyle evleniyor bu Hilal Kaplan. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu Emre Efser aile dostu. Yani kocasının arkadaşı. Fotoğrafları var böyle aynı karede fotoğrafları var. Ve hani marjinal bizdik diyor insan o zaman. Değil mi? Çünkü İşte İstanbul Sözleşmesi'ne laf ediyorsun. Kadınlar boşanmasın falan diyorsun. Feminizme laf ediyorsun ama kütür kütür kocandan boşanıyorsun ondan sonra. Ne bileyim ya istediğin gibi yaşıyorsun hayatını. Normal şartlarda kimse bir şey diyemez zaten ama insan yani mesela başka birisi böyle bir hayat yaşasaydı ahlaksız, yollu, orospu falan diye yani bunu açık açık hiç söylemiyorlar. Güya sözde çok kibarlar, çok böyle ilkeli ve çok seviyeli, dürüst gazeteciler falan ama promote ettikleri yaşam tarzını hepimiz biliyoruz yani herkesi böyle küçücük bir kutuya sıkıştırmaya çalışıyorlar. Herkes böyle bizim gibi olacak. Ama tabii şey dışarıya verdiğimiz imaj gibi olacak ama biz istediğimizde kocamızın kankasıyla aynı fotoğraftaki kocamızın kankasıyla evleneceğiz. Ve ayrıca bu evliliğin 9 ay içerisinde olmuş ve ikisi de evliyken birbirleriyle görüştüklerine dair eski diğer Emre Efser'in eski eşi açıklama yaptı. Yani aldatıyorsun evli bir kadın olarak. Kocanı aldatıyorsun, evli bir adamla ilişkiye giriyorsun. Bir şey söyleyeyim mi? Ben biliyordum zaten. Hani ben size diyorum ya işte bu tarz şeyleri promote edenler, bu tarz kitaplar yazanlar, insanları bu tarz böyle küçücük muhafazakar bir kutunun içinde sıkıştırmaya çalışan insanlar ya çok kötüdür, tamam mı? Ya da çok aptal veya cahildir diyordum. Ama mesela Sema Maraşlı belki bir yere kadar gerçekten cahil ve aptal olabilir tamam mı? Belki akli melekeleri yerinde değildir çünkü düz dünya, aşı karşıtlığı falan bu tarz şeylere de inanıyor. Ama ben mesela bu kadın söz konusu olduğunda çok rahat bir şekilde söyleyeyim. Ben zaten biliyordum yani. Zaten biliyordum. Bu kadın aptal değil. Cahil de değil yani. Baya baya bilerek bilinçli bir şekilde yapıyor bunu. Bilinçli bir şekilde yapıyor bu propagandayı. Kendisi istediği gibi yaşayacak. Tamam mı? Ama sırf para için belli bir kitlenin onayını almak için ve parasını almak için insanları tek tip bir yaşam tarzına aşılayan bir insan. Ama ben çok seviyorum böyle adalet yerini bulunca. Mesela çünkü karma, değil mi? Belki de kaç tane insan, kaç tane kadın. Ya çünkü bu kişilerin de parmağı var İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılıp kadınların güvencesiz kalmasına, sebep olunmasında. Belki de bir sürü kadın İstanbul Sözleşmesi uygulanırsa eğer uygulandığı süreçlerde, uygulandığı durumlarda çok rahat bir şekilde kurtulacağı olaylardan belki de kurtulamadı. Belki boşanamadılar. Hatta belki öldürüldüler bile. Yani o yüzden diyorum ki bu kadınların ahı, tamam mı? İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırttığınız için zor duruma düşen kadınların ahı İşte bir gün sizi böyle bulur, yakalar yani. Şu anda kimsenin bir daha bu kadını ciddiye alacağını düşünmüyorum ben. Yani hayatıyla ilgili bütün bu detaylar ortaya saçıldıktan sonra kimsenin bir daha ya sen mesela şöyle diyecekler. Ya abicim sen eşin eski eşinin kankasıyla evlenmedin mi ya? Aldatmadın mı eski eşini evli bir adamla? Sen konuşmayacaksın abi falan diye. Ya böyle karma öyle bir şeydir ki arkadaşlar. Böyle en güçlü, en harika, en süper kendinizi böyle dünyanın her şeyin üzerinde zannettiğiniz bir zamanda zort diye bir tarafınızdan yakalar sizi. Bu konuda da böyle düşünüyorum. Bütün o kadınların ahı bence böyle böyle büyüdü, büyüdü, büyüdü, büyüdü ve böyle kocaman bir tokat gibi indi yani. Bugüne kadar itibarını zedelediği, bugüne kadar değersizleştirmeye çalıştığı, aktrollerin üzerine saldığı veya ne bileyim işte bu kadınların hakları ellerinden alınsın diye uğraştığı falan yazdığı kitaplar bu her şey bütün her şey birleşti tamam mı? Bütün bu şeyler birleşti ve bu şekilde kendisini buldu. Bu kadar kendince toplum mühendisliği yapmaya çalışırsan bir gün tam da o yaptığın toplum mühendisliği seni aforoz eder böyle işte. İnsanın içine çıkacak hali ya gerçi bunlarda utanma arlanma falan yok. Ama yine de bilmiyorum yani bugüne kadar tamam insanın içinde belki çıkacak yüzü vardır. Ama benim mesela bir kadın bir ve bir feminist olarak ona baktığımda sadece böyle götümle gülüyorum artık yani. Ben her zaman bu kadının salak olmadığını biliyordum yani. Salak numarası yaptığını biliyordum. Bir gram itibar bile kalmadı gözümde ve bence insanların da kendisi utanmıyor olabilir. Hala şu an normal bir şekilde tweet atmaya devam ediyor. Herhalde bu linç dalgasının şey yapacağını düşünüyor, dağılacağını düşünüyor. Evet dağılacaktır. Ama insanlar ya en azından bir daha kadınlara akıl vermeye kalkışmayacağına şey yapabilirim. Ya bunun güvencesini verebilirim arkadaşlar. Yani en azından artık o konuda sesini kesecektir diye düşünüyorum. Çünkü tamam utanmıyordur ama artık bizim gözümüzde en azından rezil oluyor. Çoktan rezil oldu yani. Neyse, aslında çok böyle fazla tweetleşmeler, bilmem neler, bir sürü dedikodu, dramalar var bu konu hakkında ama ben genel görüşlerimi bildirmek istedim. Çok kötü bir insan olduğunu biliyordum, rol yaptığını biliyordum. Bütün bu yazdığı kitaplar falan filan bunların hep böyle bir koskocaman bir şaka olduğunu biliyordum. Aslında dışarıya sadece rol yaptığını biliyordum. Bunlar sadece tescillenmiş oldu benim gözümde. Böyle haklı olduğumu öğrenerek, görerek mutlu oldum. Yani işte Allah'ın sopası yok arkadaşlar. Ne bakıyorsa yesin ama hani bundan sonra en azından kadınlara akıl vermesin bence. Böyle işte. Kitabını inceleyeceğim zaman bilmiyorum inceler miyim. Çünkü kanal çok fazla negatif enerji doldu. Şu anda Hilal Kaplan'la uğraşabilecek durumda değilim. Yani Sema Maraş'la zaten 500 tane video çektim o kadın hakkında. Bir de üstünde 500 tane Hilal Kaplan videosu çekecek modda hissetmiyorum kendimi. Kaldı ki size de sordum. Siz de dediniz ki hayır biz de gelin evini istiyoruz. Onu yapma dediniz. Ben de tamam dedim o zaman. Hiç konuşmayalım bu kadını. Ama eğer konuşursak bu uzun uzun tweetleşmelerdir, bilmem nelerdir. Bütün bu dramayı da size bir ara açıklarım. Şu anda konuşmak istediğim daha başka konular var. Bu kısaca böyleydi. Evet. Daha ne var? Aa bir de bu hafta bir video viral oldu. Biraz da size ondan bahsetmek istiyorum. Çok cringe. Ya aslında var ya parodi gibi biliyor musunuz? Böyle inanasım gelmiyor. O kadar salakça ki. Ama böyle bildiğin NPC gibi bazı böyle kadınlar oluyor. Kendilerini bir tek annelikle tanımlıyorlar. Tek başarıları annelik sanki. Ve böyle olunca da ortaya böyle gerçekten trajikomik sahneler çıkıyor. Yani şey gibi Bergüzar Korel gibi. Yani sanki anneliği bir tek sen yapıyorsun ya da bir tek senin çocuğun var ya da en değerli çocuklar senin çocuğun ya da en iyi anne sensin gibi böyle çok tuhaf garip birer yaratığa dönüşüyorlar. Ya tabii bunun şey toplumsal baskılardan falan dolayı da olduğunun farkındayım. Ona bir şey demiyorum ama yine de çok komik duruma düşürüyorlar kendilerini. Burada böyle bir tane anneyi inceleyeceğiz. Arabada elinde kahve var. Çocuğuna bir haksızlık yapıldığını düşünüyor. Onu anlatıyor. Dinleyelim beraber.
Selamlar. 25 aylık oğlum Aslan bugün ilk kez zorbalığa uğradı.
O kadar şey ifadeler ki bu arada. Allah'ım çok ezbere ya. Bir kere çocuğun adının Aslan olması. Başlı başına bir red flagken bir de üstüne zorbalığa uğradı. Aslan bugün zorbalığa uğradı. Ya o kadar karikatürize ki. Ayrıca 25 aylık ne? Yani düşünsenize ben de kedilerimin ayını saydığımı. 42 aylık kedim Pankek geçen gün 404 tarafından zorbalığa uğradı. İnsanlar uyuz olmakta çok haklı hale geliyorlar bu hareketler yüzünden yani. 25 ay ne ya? Tamam gelişimini sen ay ay ölçüyor olabilirsin ama biz niye biz hesaplayalım? Niye 12'ye bölelim ki senin için yani?
38 aylık kızım.
Hayır abi. 20, 25 aylıksın 2 yaşındadır. 2 yaşında demek. 2 yaşındaki oğlum diyebilirsin. Allah Allah.
Sabahını okula bırakıyordum. Yağmur yağdığı için salyangozları görmek istedim ama salyangozların hepsi evlerine gitmişti. Bir de ayrılmakta hala çok başarılı olamadığımız için biraz ağladı.
Bir de şey yapıyorlar ya. Ayrılmakta çok başarılı olamadığımız için. Böyle anneler çocuklarından bahsederken yapamıyoruz şimdi bunları. Henüz o kadarına alışamadık. Böyle çoğul şey kullanıyorlar ya. Çoğul kişi. O kadar saçma oluyor ki. Sen değil yani o şu anda ayrılmaya alışmamış olan kişi o. Henüz ayrılmaya alışmadığımız için bu şey çoğul ifade kullanmaya zaten şeyden dolayı gıcık oluyorum. Ben bilgi evinde çalışırken bizim bilgi evinin müdürü vardı ve grubumuz vardı öğretmenler ve bilgi evi müdürü falan. Hocam onu yapalım. İşte şunu hemen yapalım. Şuraları temizleyelim, düzenleyelim. İşte öğrencileri şöyle şöyle bilgilendirelim. Sen yapmıyorsun ki. Yani kibar olmana da gerek yok. Biz yapacağız her şeyi. O zaman de ki arkadaşlar işte atıyorum öğrencileri veli toplantısı olacağı yönünde bilgilendirebilir misiniz? Bunu söyle. Arkadaşlar bilgilendirelim. Yani emir kipi kullanacak ya orada ama böyle direkt emir kipi kullanmak da istemiyor, kullanamıyor. Kaba olacağı için. O yüzden de arkadaşlar şunu hemen yapalım. Evet, hadi hadi bakalım yapalım falan. Uyuz olurum o zamandan beri.
Sonra yanımızdaki 3-3,5 yaşındaki çocuk aslan bebek diye tezahürat tutturmaya başladı ve ben gerçekten neye uğradığımı şaşırdım.
Neden
Tek
neye
tesellim
uğradığını
aslan bunu anladım.
şaşırıyorsun? Neden neye uğradığını şaşırıyorsun? Bebek onlar. Birisi 2 yaşında, biri 3,5 yaşında. Tabii ki birbirlerine öyle şeyler yapacaklar. Bilmiyorlar çünkü. Beyinleri gelişmiş değil, aptallar çünkü. Tabii ki birbirlerine öyle şeyler söyleyecekler. Neden neye uğradığını şaşırıyorsun acaba? Allah Allah.
Tek tesellim aslan bunu anlamadı. Sonrasında üzüntümü öğretmeniyle paylaşınca çocuğun aslandan özür dilediğini söyledi ama burada konu çocuğun davranışı değil. Rica ediyorum sizlerden çocuklarınıza.
3,5 yaşındaki bir çocuk özür dileme kavramının yani ne için özür dilediğini bile anlayabildiğini düşünmüyorum. Çocuklarınıza lütfen sen bebek misin, bebekler ağlar demeyin. Oldu canım. Başka ne demeyelim çocuklarımıza? Senin çocuğun rahat olacak, mutlu olacak diye diken üstünde mi yetiştireceğiz çocuklarımızı yani? Çocuğuna onu deme, bunu deme, şunu deme. Ya gerçekten çok üzülüyorum ya. Vallahi bak. Hani neden bu kadar mal insanlar yetiştirme konusunda bu kadar ısrarcıyız? Tabii ki çocuk iyi yetişecek, güzel yetişecek falan ama ya biraz da gerçekçi olmak gerekmiyor mu ya? Yani çocuğun zaman zaman hayal kırıklığına uğrayabileceğiniz, çocuğun zaman mesela bazı ebeveynler şöyle düşünüyor. Çocuğa asla hayır denmeyecek, çocuk asla hayal kırıklığına uğramayacak. Böyle çiçek bahçeleri ve böcekler, kelebekler içerisinde yetişecek. Dünyayı öyle bir yer zannediyorlar sonra o zaman. Öyle değil. Çocuk zaman zaman hayır da diyeceksin çocuğa. Zaman zaman hayal kırıklığına da uğrayacak, üzülecek de yani. Bazı her istediğinin olamayacağını anlaması gerekiyor çocukların. Sonra canavar yetiştirirsin çünkü. Her şeye hakkı olacağını, her şeyi yapabileceğini zanneden küçük minik manyaklar yetiştirirsin o zaman.
Çocuklarınıza sen bebek misin, bebekler ağlar demeyin. Bunu zamanda çokça kez ağlama denildiği için şu an ağlayamayan bir yetişkin ve bir
Arkadaşlar, travmalarımız olabilir hepimizin, tamam mı? Benim de çok fazla travmam var. Ama bunları kullanarak ilgi odağı olamazsın veya çocuğun için çocuğuna belli bir şekilde davranılmasını isteyemezsin ya da dünyayı ve etrafındaki insanları kendi isteğine göre şekillendiremezsin. Dünya, hayat öyle bir yer değil. Bu çok, yani en hafif tabirle saflık yani. Onu yapmayın, bunu yapmayın. Çünkü ben ağlama dendiği için ağlayamayan bir yetişkinim. Terapiye git o zaman, çöz yani bu sıkıntını. Neden bütün dünyanın problemi haline getirdin ki şimdi bunu, değil mi? Ya böyle çok acımasızca geliyor yorumlarım ama gerçekten bazen yani bu insanlar yüzünden biz de bir şey söylediğimizde, mesela kendimize dair, travmalarımıza dair herhangi bir şey anlattığımızda böyle makul bir seviyede görülmüyor. Yani makul bir şeyde bağlamda tartışılamıyor. Bizi bu karikatürize tipler gibi görüyor insanlar. Yani her psikolojik probleminden bahsedeni oğlum Aslan 2,5 yaşında ağla dediler, ağlayamadı falan filan. Yani bunu böyle görüyor yani insanlar. Böyle çok stigmatize ediyor böyle şeyleri. Yani çok gerekli gereksiz yerde, olur olmaz yerlerde sürekli bu konuları üste çıkararak kendin kazanç, yani buna şey deniyordu, hatta size söylemiştim, ikincil kazanç. Travmalarını veya işte yaşadığın zorlukları veya işte panik atağını, anksiyete atağını, bu tarz şeyleri kullanarak bilerek ve bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde şey istemek, yani özel muamele istemek. Buna deniyor ikincil kazanç. Ve o zaman iyi, o zaman ben de şey diyeyim. Ben tacize uğradım diyeyim, tamam mı? O yüzden bütün erkek çocuklarını bağlayın. Okulda görmek istemiyorum onları falan. Yani anlatabiliyor muyum? O kadar böyle garip ki. Çok garip. Anlatamadım. Hiç anlatamam. Yani şunu söylemek istiyorum. Uğradığın haksızlıkları bahane ederek özel muamele veya ayrıcalıklı bir şekilde davranılmayı isteyemezsin. Çünkü herkesin hayatı zor. O zaman herkese özel muamele gösterelim. Yani hayat böyle yaşanmaz. Bu kadar, hiçbir şey bu kadar formülize değil yani. Ben küçükken işte ağlayamadım. O yüzden çocuklarınıza şunu şunu söyleyin. O zaman ben de küçükken bana yapılan kötü bir şeyi söyleyeyim ve diyeyim ki sizin bütün çocuklarınızın bu şekilde eğitim görmesi ve yetişmesi gerekiyor diyeyim yani. Böyle bir şey olabilir mi? Çok saçma ve gerçeklik dışı yani, ve dünyayı bu şekilde yani sen dünyayı bu şekilde algılıyorsun. Dünyayı kendi hassasiyetlerine göre değiştirip böyle her şeyi kendine yontabileceğini zannediyorsun. Ya bu yetmiyor. Bir de çocuğunu da böyle yetiştiriyorsun. O zaman böyle küçük manyaklarla doluyor dünya. Yani dünyanın kendi etrafında döndüğünü zanneden, her şeyi kendine yontan, her şeyde özel muamele isteyen, her şeyden nem kapan, her şeyden hassasiyet duyan, en önemli, yani dünyadaki en önemli varlık sizsiniz ve herkes size göre hareket edecek. Ya böyle bir dünya yok. O zaman dünyadaki kimse memnun olmaz. Çünkü dünyadaki herkesin problemleri var. Dersin ki, aa 3,5 yaşında çocuğuma uyuz uyuz şey yaptı, ne diye dalga geçti. Söylemişsin zaten öğretmen. Öğretmen de demiş, özür diledi zaten. Ki bilmiyorum, çocuğu olanlar söylesin. 3,5 yaşındaki bir çocuk özür konseptini anlayabiliyor mu? Çocukları da çok hafife almış olmak istemiyorum. Minik insanlar bunlar. Tabii ki salak salak şeyler yapacaklar arada sırada. Yani bunu çocuk deyip geçmek yerine oturup eline kahve alıp arabada, ya böyle oldu, şöyle oldu. Çok safça, yani çok şey, nazik ifadeler kullanmaya çalışıyorum eleştirirken. Gerçekten çok safça. Yok yani, böyle dünya böyle işlemiyor. O yüzden insanlar çok dalga geçiyorlar sizinle. Yani bir de şöyle bir durum var. Şeye de zarar veriyorsunuz. Mesela gerçekten böyle bir şey olduğunda insanlar duyarsızlaşıyor. Çünkü gerçekten belki bir çocuk bir çocuğa kötülük yapar. Gerçekten çok travmatik bir şey olur. Ve siz bunu paylaşmak istersiniz falan. O zaman insanlar aman SCV falan filan yaparlar yani. O yüzden şeye de zarar veriyor. Yani buna da zarar, bu kavramlara da zarar veriyor.
Bunu zamanında çokça kez ağlama denildiği için şu an ağlayamayan bir yetişkin ve bir anne olarak sizden rica ediyorum. Çocuklarınıza bunu yapmayın. Ağlamak çok güzel bir şey ve şu an keşke ağlayabilsem dediğim noktadayım.
Girl, lütfen terapiye git ve o senin problemin. Mesela ağlayamamak senin problemin. Terapiyle çözebilirsin bu problemi. Dünyadaki herkes ağlayacak falan diye kurallar koyarak çözemezsin. Neyse, çok uzattık bunu. Bir tane test gördüm Twitter'da. Ondan da bahsetmek istiyorum size. Onu böyle çözmeye çalıştım, çözemedim, tamam mı? Çok karmaşık geldi bana. Ondan bahsetmek istedim. Testin ismi şu: ne kadar köylüsün? Ne kadar köylüsün testi. Komik görseller var. İşte Muharrem İnce'nin tavuk güttüğü falan, böyle bir çiftlik gibi bir yerde o var. Ondan sonra bir tane çok eski bir araba vardı. Bu arabalara ne deniyordu? Anadolu mu? Yok be, Anadolu da aşırı eski. Böyle bir köy arabası işte. Görünce aklınıza köy gelecek yani. Öyle eski bir araba. O var. Sonra yufka açan kadınlar var ve bir soba görseli. Sobada ekmek pişiyor falan. 0-499 puan arası Pelin Batusunuz. 500-1999 puan arası şehirlisiniz. 2000-4099 4999 arası köylü çocuğusunuz. 5000-6499 arası köylü çobansınız. 6500-7000 arası Muharrem İncesiniz. Şimdi bu testi çözmek istedim. Ama benim durumum çok karmaşık. Hadi beraber çözelim. Siz de puan tutun. Bir yandan ben de puan tutacağım. Ebeveynlerimden en az biri ilkokul mezunu. Evet, annem ilkokul mezunu. Lise okuyamamış. Çünkü işte terzilik sertifikası falan almış da bir şeyler olmuş da bir şeyler olmuş. Sonuç olarak ilkokul mezunu annem. Buna 50 puan yazdım. Siz de 50 puan yazın eğer ikisinden biri ilkokul mezunuysa. Nenem ilkokula gitmemiş. Benim babaannem gitti. Ama bitirmediler yani. Anneannem de gitti, babaannem de bitti ama bitirmediler. O yüzden 150 puan diyor. Ben 75 puan yazıyorum. İkisi de teknik olarak gitti ama tamamlamadıkları için. Ne saysak, gitmemiş mi saysak bunu acaba? Hadi neyse, 50 puan koydum, tamam mı? Yılın muayyen vakitlerinde tarlada çalışırım. Hayır, çalışmıyorum ben ama benim ailem yazın köye gidiyorlar fındık için. O zaman ne diyoruz? Ben çalışmıyorum ama ailem gidiyor. Orada fındık işçileri falan oluyor. Gidiyoruz yani yılın muayyen vakitli. Yani ben gitmiyorum ama ailem gidiyor yılın muayyen vakitlerinde. Buna o zaman 400 puan normalde ama ben 100 yazıyorum. Ailem gittiği için. Tofaş veya Toros arabamız var. Ha, galiba şeydi bu. Toros muydu ya? Bu arabanın adı. Evet. Toros. O kadar çirkin bir araba ki ya. Hayır, şükürler olsun ki böyle bir arabamız yok. Toros SV bagajında veya traktör römorkunda yolculuk yaptım. Hayır, yapmadım. Ama bir tane bizim şey vardı. Babam mobilyacılık yaparken bir tane büyük kamyon, ya pikap gibi bir şey vardı işte ve onun bazen yalvarırdık arkasında gidelim ne olur falan diye ve bir iki kere arkasında yolculuk yapmıştık. O sayılır mı? Bence sayılır. Yarısı 300 puan normalde ama 150 puan koyuyorum. Süt ürünleri ve hamur işleri ana besin kaynağımız. Hayır değil ama süt ürünlerini ve hamur işlerini çok severim. O yüzden yarısını yazıyorum. Evimizin bir köşesinde ipek yorganlar var. Evimizde yok ama köydeki evde vardır mutlaka. O yüzden 50 koyuyorum. Annem beyaz veya çiçekli tülbent takar, basma etek giyer. Yani tülbent takıyor ama basma etek giymiyor. O yüzden 200 koyuyorum buna. Dedem kışları bere, yazları referandum şapkasıyla gezer. 200 puan demişler ama dedelerimin ikisi de öldü. Ama yaşasalardı muhtemelen referandum şapkası takarlardı diye düşünüyorum. O yüzden 100 koyuyorum buna. Benim delüzyonellik seviyesi. Yani böyle kafama göre hayali bir test çözüyorum. 3 tane traktör markası sayabilirim. Yok, o kadar da değil. 300 puan ama sayabilenleriniz varsa. Kurban Bayramı akrabalarla büyük başa gireriz. Bu testi bu arada paylaşacağım rahat görebilmeniz için. Çünkü belki bulamayabilirsiniz veya buradan anlamayabilirsiniz. Kendiniz de görün diye paylaşacağım. Linklerde. Açıklama kısmına bakarsınız. Neyse. Kurban Bayramı akrabalarla büyük başa gireriz. Şu an öyle bir şey yok ama ben ilk çocukluk anılarımdan hatırlıyorum. Öyle şeyler yapılırdı. Şu anda böyle herkes modernize oldu. Herkes şehir geleneklerine alıştığı için öyle şeyler olmuyor ama ben ilk çocukken falan öyle şeyler yapılırdı, dedem hayattayken falan. O yüzden buna kaç koyayım? 50 koyayım. 100 değil de 50 koyayım. Ailem yerde yemek yer. Hayır, yerde yemek yemiyorlar ama köyde mutlaka yerde yemek yenilen senaryolar olmuştur. O yüzden 200 değil de 100 koyuyorum buna. Babamın ve annemin kuzenlerini tanırım. Evet, maalesef tanıyorum. Patik ve mestin ne olduğunu iyi biliyorum. Patik işte o örgü olan patik. Mest de dedelerin giydiği böyle daha derimsi bir şey değil mi? Bakacağım şimdi. Patik, evet. Mest. Bir dakika, onu da bakıyorum. Evet, bu da dedelerin giydiği şey işte. Evet, biliyorum maalesef. Köyümüz, civarında evimiz ve tarlalarımız var. Evet, var maalesef. 400. Köyüme sık sık uğrarım. 300 puan koymuş. Ben puanlamayı söylemiyorum artık. Size de nasıl olsa söyleyeceğim. Köyüme sık sık uğrar mıyım? İşte 3 yılda bir, 2-3 yılda bir falan gidiyorum. O yüzden 300 koymuş ama 150 yapacağım ben. O da kendim özlediğim için yani gidiyorum. Çiçek toplamak falan, doğayla iç içe olmak bana iyi geldiği için. Yoksa hani gidip tarlada çalışma falan filan muhabbeti yok. Sadece özlüyorum işte dedemlerin, babaannemlerin filan mezarına gitmek istiyorum. O zamanlar gidiyorum yani. Neyse, köyümde yaşıyorum. Hayır. Yakınlarımda miras kavgasına şahit oldum. Yok ya. Ya başka kavgalara şahit oldum ama miras kavgası değildi onlar bence. Annem dahil ailemdeki kadınların çoğu çalışmaz. Annem çalışmıyor ama ailemdeki kadınlar çalışıyor yani. Teyzem çalışıyor. Diğer teyzem çalıştı hayatı boyunca. Yani teyzem çalışıyordu. Çalışmadıkları dönemler oldu tabii ki ama ben buna 100 koyacağım. 200 normalde ama 100 koyuyorum. Babam ve dedelerim küfürbazdır. Küfürbaz demeyelim de küfür ediliyordu yani benim çevremde. Ama küfürbaz değiller yani, öyle her ortamda falan küfür edilmiyor. O yüzden 100 değil 50 koyuyorum buna. En azından aile çevremle şiveli konuşurum. 250. Üf, çok gıcık bir puan koymuş. Ben şiveli konuşmuyorum ama istediğimde şive yapabiliyorum. Bunu zaten videolarımda da görmüşsünüzdür. Ama benim yaptığım şiveyle benim köyümdeki şive çok farklı. Ne koyayım ki buna ben? Konuşmuyorum yani. Sadece konuşmasını biliyorum. O yüzden 50 koyuyorum. İcar, balya, dana, düve gibi kelimelerin manalarını iyi biliyorum. Hayır, bilmiyorum. Balya'yı biliyorum ama balya zaten köy terimi değil ki. Balya. Ne balya? Saman için kullanılan bir şeymiş. Evet, bir yerde köy terimi aslında. Bilmiyorum ya. Dur bir dakika. Daha ne vardı? İcarı bilmiyorum. Danayı biliyorum işte, küçük. Ama yani danayı bilmeyen mi var? Dana ineğin küçüğü işte. Neyse, buna da 100 koyalım. 300 normalde. De Didem'in evi zobalı. Şehirdeki evleri sobalı mıydı? Köyde sobalı ama şehirde soba değildi. Benim hatırladığım kadarıyla soba mıydı ya anneannemin evindeki? Kaloriferliydi galiba. Çünkü soba hatırlamıyorum anneannemin evinde. Çok uzun bir süredir. O yüzden 100 koyacağım. Kolsuz şişme ceketim var. Hayır, yok. En nefret ettiğim kıyafet türüdür. Kolsuz şişme yelek ceket falan. Tavuk yemi kokusu denince aklımda bir şey canlanır. Evet, canlanır. Çünkü civciv besledim küçükken. O yüzden. Ailem büyükbaş hayvan besliyor. Hayır, beslemiyor ama babaannem, biz çok küçükken inekleri varmış. O yüzden buna 300 değil de 100 koyacağım. En az bir aile büyüğüyle beraber komşu olarak yaşıyoruz. Hayır, yaşamıyoruz ama babaannem bizim karşı apartmandaydı ve akşam yemeklerine geliyordu. Of, ne koyayım buna? 200 normalde. Ama aynı evde yaşamıyoruz. Ama karşı dairemizdeydi ve beraberdik sürekli. O yüzden 100 koyacağım. Ailemde yurt dışına çıkan kişiler sadece hacı dedem ve ninem. Yuh, o kadar da değil. Evimizde alkol içilmez. İçen varsa dışarıda içip eve gelip huzur bozar. Evet, evimizde alkol içilmez. Ve evet, genelde içilmeye hoş bakılmadığı için gizli içilir ve o da içkinin bokunun çıkarılmasına sebep olur ve bazen huzur bozulur yani. O yüzden 100. Küçükken camiye Kur'an öğrenmeye gittim. Camiye gitmedim ama bir tane abla geliyordu bizim evimize. O bize böyle sureleri falan öğretmişti. O yüzden buna 75 koyuyorum. Benim köylülük seviyesi. Bence köylü çocuğu çıkacağım ben bu arada. Avlandım, hayır. Şükürler olsun ki asla öyle aptal bir hobim olmadı. Hobi bile değil bence o bu arada. Katillik yani, dümdüz. Ailemin sanat sepete pek merakı yoktur. Belki saz çalarlar. Hayır. Gayet sanata sepete meraklı. Hatta çocuklarını güzel sanatlara göndermiş bir aile. Şükürler olsun ki o kadar da cahil değiller yani. Puanlama yapıyorum. 300, 500, 700, 800, 900, 1000. Pelin Batu seviyesini geçtik arkadaşlar çoktan. Şehirli seviyesini de geçtik. 1300, 1400, 1800, 2100, 2100, 2400, 2700, 2850. Ya dedim ben size. Pelin Batu, Anadolu hakkında hiçbir fikrin yok. Bence bu konu hakkında fazla konuşmamalısın. Şehirli, köyden kopmuşsun, şehirde büyümüş olmalısın. Köylü çocuğu, ailende şehirde büyüyen ilk nesildensin. Çok doğru tespit. Bir şey söyleyeyim mi? Doğru bir test çıktı ha. Ben böyle yarı yarı falan puanlar koydum ama doğru çıktı yine de. Şehirde büyüyen ilk nesildensin. Hala köyden kopabilmiş değilsin. Köylü çoban, sen tam bir köylüsün. Testte birçok eksik bulduğundan eminim. 6500-700'de Muharrem İnce lütfen adaylıktan çekil. Süper bir testti bence. Yani çok başarılı kim yaptıysa. Ludwig diye birisi. MOS 6582. Hiçbir yorum yapmadan paylaştığı için ben kendi yapmamıştır diye düşündüm ama kendi yapmış olabilir. Neyse işte Twitter'da Ludwig nickli bir arkadaşın testiymiş. Şimdi sıra geldi. Ne kadar beyaz Türksün testine? 0 ve 100 arası puan. ZENCI. Zaten ofansif bir kelime olduğu için kendisi de yazamamış. E'nin yerine 3 koymuş. İ'nin yerine 1 koymuş. O yüzden o şıkkı, yani o seçeneği hiç okumayacağız bundan sonra. O puanlamada onu. 100-200 arası orta gelir. 200-1000 arası ucundan elit. 1000-2000 arası entelektüel. 2000-3000 arası beyaz Türk. 3000 artı bembeyaz Türk. Ben aşağılarda çıkacağım arkadaşlar muhtemelen. Neyse. Ebeveynlerimin ikisi de üniversite mezunu. Hayır. Ayda bir dışarıda yemek yeriz. Kebapçı hariç. Kebapçı değil ama balıkçıya gidiyorduk ben çocukken. O yüzden buradan hile yaparak 50 puan koyuyorum. Yani balık, köfte falan yemeye giderdik. Hiç Kur'an kursuna gitmedim. Evet, az önce söylediğim gibi bize bir abla geliyordu, o bize öğretiyordu. Burada da hile yapıyorum. Neyse, hile yapmayayım. Buradan 75 puan ya da 50 puan koyayım. Yarısı. Aile dostlarımızla dışarıda kahvaltı ederiz. Kahvaltı etmeyiz ama pikniğe falan gidiyorduk. Ama sayılmaz o bence. Dedemler şehirde yaşıyor. Evet, şehre göçmüşlerdi. Oradan 50 puanı koyduk. Annem türbanlı değil. Annem türbanlı, o yüzden buradan puan alamadık. Hiç devlet okuluna gitmedim. Well, ilköğretimi özelde okudum ama liseyi devlette okudum. O yüzden bu da olmuyor galiba. Hiç devlet, sonuçta gitmiş oluyorum lisede. Pasaportumda geçerli Schengen vizesi var. Geçerli değil ama Schengen'im olmuştu. Bir 100 koyalım buradan bence. Pasaportumda geçerli Amerika vizesi var. 300. Hayır, Amerika ile hiçbir ilişkim olmadı. Ebeveynlerim yabancı bir dil konuşabiliyor. Hayır. Yaşadığımız şehrin lüks bölgesinde kendimize ait evimiz var. Lüks bölge değil ama çok merkezi bir yerde oturuyoruz Trabzon'da. Ben bunu büyüyünce fark ettim. Ben evimizin bu kadar merkezi olduğunu bilmiyordum. Ama her yere acayip yakınmış yani. İstanbul'da yaşayıp oraya döndükten sonra fark etmiştim. 300 koymuş ama ben buraya lüks bölge mi? Yani lüks bölge sayılmaz tabii ki. O yüzden puan vermiyorum. Ama merkezi olduğu için bir 50 puan verelim bence. Tatil şehirlerinden birinde yazdığımız var. Hayır yok. Ninem türbanlı değil. Türbanlıydı. Evimizde klasik Türk ev yemekleri dışında değişik kültürlerin yemekleri yapılır. Hayır. Dedem veya ya bizim sayemizde yapılırsa yapılır yani, kardeşler falan olarak yaparız biz, yoksa annem babam yapmaz yani. Dedem veya ninem üniversite mezunu ama yine de yapılır ya. Bir dakika. Değişik kültürlerin yemekleri yapılır abi. Çocuklar bile yapıyor olsa yapılıyor yani. Dedem veya ninem üniversite mezunu. Hayır. Fırsatımız olduğunda tatilleri yurt dışında geçiririz. Hayır. Dini bayramları kutlamıyoruz. Hayır. Evde yemeklerde alkol içilir. Hayır. Evimize yıllık 50 bin dolar giriyor. 1 milyon lira. Hayır tabii ki. Yani annemle babam emekli benim. Öyle bir para girmiyor evimize şu anda. Ebeveynlerimin spor veya sanat gibi hobileri var. Yani spor veya sanat değil de hobileri var yani kendilerince. Balkan göçmeniyiz, hayır. Yaşadığımız şehirde soyadımız meşhurdur. 300 puan. Ne alaka? Aşiretlerin de yaşadıkları şehirde soyadları meşhur. Bence çok tuhaf bir testti bu. Neyse. 100, 200, 300, 400. Ucundan elit çıktık arkadaşlar. Biliyordum böyle çıkacağını. Ama ben hep ailemin evini baz aldım ya. Belki kendi evimi baz alsam mesela evde yemeklerde alkol içilir. Kendi evime göre yapsam şu anki ailemin evine göre. Belki daha farklı bir sonuç çıkabilirdi. Neyse işte arkadaşlar sonuç olarak beyaz Türk olamıyoruz. Aranızda olanlar vardır belki. Test sonuçlarınızı yazın, merak ettim sizinkileri de. Dediğim gibi aşağı bırakıyorum. Eğlenceliydi bence ya. Böyle testleri çok seviyorum. Ama ne kadar köylüsün testi daha eğlenceliydi bence. Neyse. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki hafta görüşürüz arkadaşlar. Hepinize şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Ben bunu yüklediğimde zaten bayram olmuş olacak muhtemelen. Bir sonraki hafta incelenecek bir sürü konular var. Oh, nasıl yapsam diye düşünüyorum ya şu Semanmaraş'ın son videonun son kısmını acaba podcast olarak yayınlasam da direkt bok gibi boka mı geçsem falan. Böyle düşünceler geziniyor kafamda. Neyse. Netleşince zaten sizin de haberiniz olur. Öpüyorum hepinizi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.